Ayrım 26. Zehra, Karsten Nagel, sayfa 241. Geriye kalan güçsüz ve çaresiz ama bir şekilde kaçmayı becerebilen son insanlar da gitti. Yürüyerek kaçtılar. Yürüyecek ve ayakta duramayacak kadar zayıf olanlar, şanslıysalar büyükbaş hayvanlarla nakledildiler. Dağların yukarılarına, ormanlara, Srebrenica'nın içine. Şimdi biz de kaçmaya hazırdık. Daha fazla beklemeye cesaretimiz yoktu. Ancak bize yardım edecek Kızıl Sakal geceliğin ortadan kaybolmuştu. Biz de diğer birçokları gibi rastgele yola çıkmalıydık. Ancak Samir ve babamı bir daha asla göremeyeceğimizden o kadar korkuyorduk ki bir gün daha kalmaya karar verdik. Kesinlikle son bir gün. Belki birinden biri ortaya çıkıverirdi. Ondan sonra ne olursa olsun yola çıkacaktık. Bizimle birlikte yalnızca küçük bir grup kaldı. Tüm vücudum ürperiyor ve titriyordu. Ansızın ağlama nöbetleri geçiriyordum. Esma tamamen taşlaştı. Annem bizi ambara götürdü. Yere oturtup Esma sağında, ben solunda ikimize birden sarıldı. İkimizi de kendine çekip bağrına bastı. Annemin ağır ağır nefes alıp verişi ve ellerinin verdiği baskı bizi koruyan bir örtü gibi çevremizi sardı. Bütün gece boyunca çok yakınımızda çığlıklar ve silah sesleri duyduk. Buna rağmen bir an uyumuş olmalıyım ki önce yeniden Samir'le beraberdim. Sonra Baby ve küçük hadım edilmiş oğlanla, ardından Pas'la, havada asılı bir ölüm maskesi. Bir çığlık ve gözlerimin önünde açık seçik kendime gelip uyanmama sebep olan bir hüküm. Eğer serbest bırakmasaydım, ipi çizmelerim için kullanmasaydım ve en son o kritik anda sıcacık köpeğimin yakaladığım ensesini bırakmamış olsaydım, Pas şimdi yanımda yatıyor olacaktı. Panik içinde aileleriyle birlikte kaçmış olanların birçoğu sabahleyin yalnız başlarına geri döndüler. Yenilmiş, sendeleyerek ambarların arasındaki meydana gelip yere düştüler. Srebrenica veya başka bir yere gitmek mümkün değildi. Kuşatılmıştı. Ormanlara ve dağlara kaçmış olanlar vahşi hayvan gibi sürülüyordu. Geri gelenlerin her birinin zaten algılanamayacak kadar büyük, dehşet verici felaketlere eklenen kendine ait bir hikayesi vardı. Bazıları gece yaşanan olayları tutarlı biçimde anlatmaya çalıştı. Ancak çoğu yalnızca bağırarak dövündü ya da iki büklüm oldu. Annem korumaya çalışarak bizi ambara geri çağırdı. Korkunç görünüyordu. İsimlerimizle seslenirken ve yakında babamla Samir'in geleceğine bizi inandırmaya çalışırken çene kemikleri titriyordu. Esma dedi ki, "Sana o kadar yardım etmek istiyorum ki ama ne yapacağımı bilmiyorum." Bu sözler annemin yüksek sesle hıçkırmasına sebep oldu. "Beni affedebilir misin kızım?" Esma anneme sarıldı. Annemin sırtına dolanan bir eliyle el sallayıp bana onlara yaklaşmamı ve üçlünün bir parçası olmamı işaret etti. Kısa süre sonra Esma ve ben ambardan çıktık. Barış ağacına gidip kendimizi her şeyden gizlemeyi istiyordum. Oraya giderken hiç konuşmadık. Yalnızca terli, birbirine kenetlenmiş parmaklarımızla el ele tutuşup yürüdük. Ağaçtan daha ileriye gitmeye cesaret edemedik. Oradan tüm gece boyunca dinlediklerimizi gördük. Dehşet verici katliamı gerçekleştirmek için ormandan, doğanın kendi malzemesinden yararlanılmıştı. Yeni kesilmiş çam ağaçları, patikadan müdüriyete kadar giden yolda toprağa dikilmişti. Her bir ağacın dalları dikkatle kesilmiş, her kütüğün sonu sivri ucu gökyüzüne bakacak kazıklar şeklinde kesilmişti. Çıplak ağaçlar totemler gibi duruyor, daha ileri gidilmemesi için yolu kapatıyordu. Patikaya doğru toprak kana bulanmış ve hırpalanmış ceset parçalarıyla lekelenmişti. Daha yukarıda her kütüğün dibinde bir gün önce evlerden kaçmış olan kafası kesilmiş, şişlenmiş insanların kafaları yığılıydı. Tanıdığım ancak uzun süredir duymadığım bir sesle uyandım. Gözlerimi ovuşturdum ve bir erkek gölgesinin anneme doğru eğildiğini gördüm. Oturup kollarını anneme doladı. iki beden de titriyor ve yarı bastırılmış bir ses çıkarıyordu. Yarı karanlıkta babamı hemen tanıyamadım ama sesini duydum ve annemin halinden onun babam olduğunu anladım. Esma da uyandı. Babamın ve annemin gece yarısı ambarın ortasında birbirlerine sarılmış olarak durdukları anın görüntüsünü asla unutamam. Gözleri, gözyaşları, sesleri, titreyen vücutları. Birbirlerine bıraktılar. Babam dönüp Esma'yı kucakladı. Ona sarıldığında yüksek sesle ağladı ve derisinin altındaki kemikleri hissetti. Ondan sonra uzun bir kucaklaşmayla sıra bendeydi. Babam yaralı adamlarla dolu bir hayvan arabasıyla gelmişti. Babam anlatırken gözlerimi ondan ayırmadan Esma'ya doğru emekleyip ona sarıldım. Bir an babam evlere gizlice girebildiğine göre biz de gizlice kaçabiliriz diye fısıldadım. Esma yanıt vermedi. İltihap ve donmadan dolayı babam iki ayak parmağını kaybetmişti ama ayağı kesilmemişti. Kurtçuklar, penisilin ve doktor tedavisi onu kurtarmıştı. Topallıyordu ama kendi kendine yürüyebiliyordu. Babam neredeyse soluk almadan hızla son günlerde gördüklerinin betimlenemeyecek olaylar olduğunu ve o anda gitmemiz gerektiğini anlattı. Annem başını sallayarak bizim evlerde yaşadığımız zalimlikleri anlatmakla zaman harcamadı. Yalnızca Samir'i sordu. Babam Samir'i görmemişti. Oğlunun Srebrenica'ya doğru gittiğini duyduğunda umutsuzca hıçkırdı. Ah ben ne yaptım? Neden bu kadar geç kaldık? Gücümüz yerindeyken kaçmalıydık. Annem kollarını babama doladı. Hemen Srebrenica'ya doğru yola çıkmamızı istiyordu. Orada hepimizin yeniden buluşacağından emindi. Ama babam başını salladı. Hayır, bu kesin ölümümüz olurdu. Üstelik geçit bulmamız mümkün değil dedi. Samir'in, ummalıyız. Babam bir an durup kendini toparlamak için mücadele etti. Bize bakıp devam etti. Kent bombalanıyor, cepheler çözülmek üzere. Srebrenica yakında düşecek. Ormanda saklanmalıyız. Oradan ileriye dağlara çıkıp sonra batıya gitmeliyiz. Çok yakından bir patlama sesi geldi. Ardından silah atışları duyuldu. Uzun konuşmalara zaman yoktu. Hemen yola çıkmalıydık. Babam daha ambar kapısına giderken topallıyordu. Bu arada bize acele etmemizi söylüyordu. Annem ve ben hemen ayağa kalktık. Ama Esma tamamen kaskatı yerde oturuyordu. Annem onu görüp dedi ki, "El ele tutuşan kızlar, bu kez hava bizden yana, orman soğuk değil. Şimdi bizim için iyi bir gizlenme yeri olur, dağlar bile yürümeye müsait." Dışarıya çıktık. Evlerden bütünüyle göç başlamıştı. İnsanlar deli gibi panik içinde koşuyor, silah sesleri arasında çığlıklar ve inlemeler duyuluyordu. Annem bizi çabucak ambarların arkasına, oradan barış ağacının yanından ileriye götürdü. Annemin arkasından Esma ve ben hala el ele tutuşmuş geliyorduk. En arkadan babam izliyordu. Aşağıda patikaya doğru annem bize döndü. "Daha hızlı gitmeliyiz. Başarabilirsiniz, haydi." "Annenizin dediğini yapın," dedi babam arkadan. Esma ve ben ellerimizi bırakıp koşmaya başladık. Sonra daha fazla silah atışı ve bağırış duyuldu. Düşman her yönden geliyordu. Yüzleri başlıklarıyla örtülü paramiliter milisler tüfeklerini bize doğrultmuş olarak giderek yakınımıza geldiklerinde babam ve annemin kollarını havaya kaldırdıklarını gördüm. Saatlerce yerde yattık. Adamların bazıları tüfeklerini bize doğrultmuş, diğerleri bölgeyi araştırıp saklanmaya çalışanların peşinden gidiyordu. Biz karnımızın üzerine yüzümüz yere bakarak yatıyorduk ve kafamızı yukarıya kaldırmamamız gerekiyordu. Buna rağmen neler olduğunu izlememek imkansızdı. İki oğlan başlarımızın yanından rüzgar gibi geçerek ormana doğru koşmaya başladı. Kaçmayı başaramadılar. Sırtlarından kurşunlandıklarında güneş doğmak üzereydi. Öğle saatlerinde kamyonlar geldi. Paramiliter milisler doğrulmamız için bağırıp yetişkinlerin bazılarına vurdular. Ansızın ard arda kurşun sesleri geldi. Kamp yöneticisi düştü ve bir daha kımıldamadı. Bir araya toplanıp iki kamyonun içine iki sıra halinde dizildik. Esma, babam ve ambar üçten bazı kadınlar birine, annem ve ben diğer sıraya düştük. Kamyonların arka kapıları aşağı doğru açılmıştı. Yukarı çıkmamızı emrettiler. Tam önümde gün duruyordu. Bana dönüp bitkin gözlerle fısıldadı. Dua et. Kamyonun üzerine çıkar çıkmaz adamlardan ikisi gözlerimizi bağladı. Gözleri en son bağlanan ben, hemen öncesinde babam ve Esma'nın önümüzdeki kamyonla götürüldüklerini gördüm. Uzun süre gitmemiştik ki kamyon durdu. Tüfekli adamlar yeniden bize bağırdı. Göz bağlarımızı çıkarmadan en çabuk şekilde kamyondan inecektik. Hiçbir şey görmeden bunu yapmak zordu. Emirlerini yerine getirmekte yeterince acele etmediğimizi düşündüklerinden daha yüksek sesle bağırıyorlardı. Aksanlarından bizim bölgemizden olduklarını çıkarabiliyordum. Bazıları düşüp ağladı, diğerleri tüfek kabzasıyla darp edildikleri için şikayet etti. Annemin fısıldayan sesi birkaç kez bana ulaştı. Sakin ol, küçük kız kardeş, sakin ol. Sonra ondan gelen acı bir bağırış duyuldu. Kamyondan inerken bir darbeye maruz kalmıştı. İleriye doğru sürüldük. Bir sonraki ses sanki kenara çekilip açılan raylı bir kapıydı. Daha bir sürü insanın olduğu bir mekana geldiğimizi hissettim. Kapı arkamızda kapandığında metalik bir çınlama duyuldu. Sidik, dışkı, kan ve çürümeye yüz tutmuş etten çıkan dayanılmaz leş gibi bir koku beni bayıltmak üzereydi. O denli yan yana tıkıştırılmıştık ki durmadan diğer tutsaklardan birine değiyordum. Elektrik çarpmış gibi oluyordum. Diğer insanların da benim kadar korktuğunu hissettim. Annemin adımı çağırdığını işittim. Ancak ses gitgide zayıfladı. Pis koku ve çok fazla insandan dolayı nefes almak güçtü. Yere düşmek üzereydim. Ancak oturabilecek yer yoktu. Bir duvarın önüne doğru itildim. Bir yandan duvara dayanmaya çabalarken, bir yandan annemin sesini işitmeye çalıştım. Ancak sadece sessiz bir sızlanma sesi, kapının açılışını, bize doğru itilen daha fazla insanı, sonra yeniden metalik çarpma sesi duydum. Bir kadın göz bağlarımızı çıkarabileceğimizi söyledi. Artık kımıldamaya cesaret edemiyordum, göz bağını çıkartmaya bile. Kafamda birkaç el hissettim, göz bağı çıkarıldı. Önce hiçbir şey göremedim. Mekanın tam ortasında, tavanda asılı duran lambaya baktığımda gözlerim kamaştı. Gözlerim yavaş yavaş alıştı. Hepsi kepenklerle kapatılmış, pencerelerden birine yakın, deponun en karanlık kısmında duruyordum. Annemi aradım ama lambanın altında yalnızca korkmuş çehrelerle karşılaştım. Mekan çıplak, tavan ağaç kirişlerle yükseltilmiş, yerler taştı. İçeride herhangi bir mobilya yoktu. Yaklaşık 80 kişiydik. Yer olmamasına rağmen daha çok insan içeri girmeye çalışıyordu. Yabancı bedenler itiyor, değdikleri bedenleri harekete geçiriyordu. Tek bir organizmaya dönüştük. Kimse bu dalganın hareketine karşı koyamıyordu. Ben bile yerimden koparılıp daha ortalarda bir yere geldim. Herkes aile üyelerini arıyor, onları çağırıyor, onlara bağırıyordu. Sonra bir elin kolumu yakaladığını hissettim. Tamamen arkaya dönemedim, ancak başımı arkaya döndürdüm ve annemin dövülmüş, şişmiş yüzünü gördüm. İnsan dalgası yeniden beni önüne katmış, annemden ayırmak üzereydi. Ama annem kolumu bırakmadı. Daha güçlü bir biçimde çevredekileri iterek bana doğru yaklaştı. Kollarımızı birbirimize dolayana ve iyice yan yana durabilene kadar her yer karanlık olmadan önce. Başım annemin kucağına düşmüş durumda uyandım. Sürgülü kapının karşısındaki duvara sıkışmış oturuyordu. Sessizce ağlayıp saçlarımı okşarken bir yandan da sırayla Esma'nın, Samir'in ve babamın ismini söylüyordu. Çevremizde birçokları ölmüştü. Birileri cesetleri üst üste dizmişti. Böylece bizlere biraz daha yer açılmıştı. Biz yalnızca kadınlar ve çocuklardık. Birçoğumuz orada birkaç günden fazla kalmıştı. Ne kadar uzun kaldıklarından emin değillerdi. Tavandaki lamba kesintisiz yanıyordu. Bu yüzden gündüzle geceyi ayırt edemiyorduk. Ben bir an garip bir uykuya dalıyor, bir an uyanıyordum. Paramiliter milisleri görmedik. Ne yiyecek ne de içecek bir şey verildi. Ama dışarıya çıkıp kaçmayı denemeye cesaret edemedik. Belki düşman adamlar bunu denememizi, böylece bize tecavüz edip sonra vurmayı bekliyorlardı. O korkunç susuzluk veya açlıktan kimse söz etmedi. Yalnızca iyice küçük çocuklar susmadı. Onların imdat çığlıkları hepimizi alarma geçirdi. Ama yapabileceğimiz bir şey yoktu. Yeniden uyandığımda tavandaki ağaç kirişlerden birinde bir kadın sallanıyordu. Kendini elbisesiyle asmıştı. Kadının hem kız kardeşini hem de yeğenini kaybettiğini söylediğini duydum. Yukarıya asılı kadının yüzüne baktım. Annem ve bir başka kadın günü kendini astığı yerden alıp ölü kümesinin üzerine yatırdılar. Uzun bir süre sonra yeniden dışarıda askerlerin seslerini duyduk. Sürgülü kapı açıldı, dışarı çıkarıldık. Annem ve ben birbirimize yapışmıştık. Nerede olduğumuzu bilmiyorduk ve ben hemen kavrayamadım. Hem çok tanıdık hem de değişik bir yerdi. İlk gördüğüm şey dışarıda yığın halinde duran ölülerdi. Arkalarında isle kaplanmış harabeler ve hala ayakta olan birkaç bina. Daha uzakta nehir. Tozlu bir filtrenin ardında çocukluğumun yeşil yaz manzarasını algıladım. İlk o zaman nerede olduğumuzu kavradım. Babamın eski iş yeri, Milenaların evinin hemen arkasındaki kimyasal madde fabrikası. Ceset yığınının arkasında birbirlerine sarılmış bir başka grup kadına gözüm ilişti. Aynı anda komutanın bağırışını işittim. Gerçek askerler gelmişlerdi. Üstleri bağırıp bizi kaçıran ve başımızda nöbet tutan paramiliter milislere emirler verdi. Bir başka sürgülü kapı açıldı. Bu kez harabelerin arkasındaki esas deponun kapısıydı. Duvardaki karanlık delikten erkekler dışarıya çıktı. Uzun sıralar halinde keskin güneş ışığı altında ileriye çıktılar. İkişer ikişer meydana doğru gitmeye zorlandılar. Bize de ceset yığınının diğer yanında dizilmemiz emredildi. İsteksiz ve ışıktan gözleri kamaşmış durumda ayaklarını sürüyerek ilerlediler. Bizim gruptan bir kadın öylesine çığlık attı ki daha önce asla böylesini duymamıştım. Ardından biri daha. "Kocam, oğlum, merhamet edin." Kadın grubunun hepsi bir anda hareketlendi. Ben anneme yapıştım. Kadınlar bizi de sürüklediler, erkeklere yaklaştık. Bazı kadınlar eşlerinin ve oğullarının görüntüsü karşısında ağlayarak onlara seslendi. Diğerleri göremedikleri yakınları yüzünden çaresizce dövündü. Herkes çığlıklarının kendilerine merhamet edecek bir yere ulaşması umuduyla bağırdı. İtişip kakışma çıktı. Kelimeler havada uçuşuyordu. Gözüm birinci sıradaki babama ilişti. Askerler başımızın üzerinden bize ateş açtı. Paramiliter milisler sertçe silah kavzalarıyla bizi darp etti. Hepimiz yere düştük. İleri atılıp koşmaya başlayan iki adam da vuruldu. Yerde yatarken anneme fısıldadım. Babam orada. Biliyorum. Ve Bayan Mesinoviç'in oğlu. Mirzat. Evet, neredeyse eminim. Onu görememiştim ve sordum. Samir ne oldu acaba? Esma nerede? Onları bulmalıyız. Şşt! Yüksek rütbeli askerler yeni emirler verdikleri paramiliter milisleri azarladılar. Ortalık toparlanacak, düzen ve disiplin sağlanacaktı. Ölenlerin ceset yığınından akan kanlar temizlenecekti. Hasadı yağmura karşı korumak için kullanılan, tahılları örtmeye yarayan bir branda yığının üzerine örtüldü. En ağır yaralılar fabrikanın arkasına götürüldü. Yüksek rütbeliler kadınların yerde yatmasını istemedi. Yerde oturup ses çıkarmamamız emri verildi. Adamlar ve büyük oğlanlar kendi sıralarında hareket etmeden dururken bizler emredilen pozisyona geçtik ve üzerimize sessizlik çöktü. Babamın karşı sırasında biraz geride gayet iyi tanıdığım birine gözüm ilişti. Kendi soyundan kaçmak zorunda kalan, düşmanlarımız tarafından yakalanmış, gözlerinde tükenmiş bir bakışla öğretmenim. 26. ayrımın sonu. Sayfa 249.